Ayrım 29, sayfa 397. Cenaze alayı tüm Unter'den Linden'i kaplamıştı. Başı ta Brandenburg Sarayı'na ulaşırken kuyruğu bulvarın sonunda gözden kayboluyordu. Yağışlı ve gri bir gündü ve yas tutanlar yolun iki tarafında 10 kişi genişliğinde dizilmişti. Kadınların ağlaması dışında sessizdiler. Tek bir trompet ölüm marşını çalıyordu. Alayın başında bir süvari birliği vardı. Atlarının nalları yolda şakırdıyor, bellerinden sarkan kılıçlardan soluk bir ışık yansıyordu. Eva yas tutanların ön safındaydı. Uzun siyah deri eldivenler giymiş, başına siyah deve kuşu tüylü bir şapka takmıştı. Yüzünün üst kısmını siyah bir tül örtüyordu. Kaiser II. Wilhelm siyah atını tabutu taşıyan top arabasının önüne geçirdi. Başına alttan altın zincirle tutturulmuş parlak tepesi sivri bir miğfer takmıştı ve siyah pelerini atının kalçasına kadar iniyordu. Yüzünde perişan bir ifade vardı. Top arabasını güzel siyah atlar çekiyordu. Üzerindeki tabut çok güzeldi ve şeffaf kristalden yapıldığı için Otto von Meerbach'ın naaşı rahatça görülebiliyordu. Üzerine Roma imparatorlarının kostümü giydirilmiş, başına defne yapraklarından bir taç oturtulmuştu. Her iki kıllı koca elinde birer assegai vardı ve mızraklar göğsünde çarpraz duracak şekilde yerleştirilmişti. Dişlerinin arasından da bir Küba pürosu çıkıyordu. Eva sonsuz bir sevinç ve rahatlama duygusu içindeydi. Otto ölmüştü, kabus bitmişti ve artık Leon'a gitmekte özgürdü. Kristal tabutunda yatan Otto tek gözünü açıp doğrudan ona göz kırptı ve prosundan bir nefes çekip mükemmel bir daire şeklinde duman üfledi. Eva gülmeye başladı, kendini tutamıyordu ve gümüş çanları andıran kahkahası Unter'den Linden'e yayılıyordu. Kaiser Wilhelm yerde dönüp ona baktı, sonra atını ona doğru sürdü ve paylamak üzere eğildi. "Uyan Eva," dedi, "uyan, rüya görüyorsun." Eva Otto öldü diye cevap verdi. Artık her şey yoluna girecek. Artık beni bırakacaklar, özgür olacağım, her şey bitti artık. Kaiser uyan sevgilim diyerek uzanıp omuzundan tuttu ve sarstı. Adamın Almanya imparatoru oluşu ve kendisinin de birkaç kere sarayda ona takdim edilmiş olması böyle samimi davranmak için bahane olamazdı. Eva çok kızmıştı. Ne cüretle ona sevgilim diye hitap ediyordu. "Ben Leon'un sevgilisiyim, senin değil," dedi ve doğrulup oturdu. Leon kandili yakmış olduğu için Lonsonio Dağı'nın eteğindeki kulübe yüzündeki endişeli ifadeyi görebileceği kadar aydınlıktı. Eva ona da "Otto öldü," dedi. "Rüya görüyordun Eva." "Gördüm onu, sevgili porsuk, gerçekten ölmüştü." Durup kendi sözlerini düşündü. "Rüyam bir hayalden ibaret olsa da o hala dışarıda bir yerlerde nefes alıp veriyor olsa da benim için öldü. Artık ondan nefret bile etmiyorum. Seninle sevgiyi tanıdığım için hayatımda nefret ve intikam gibi anlamsız duygulara yer yok artık." Eva ona doğru uzandı ve Leon genç kadına sıkıca sarıldı. "Birlikte bütün bu çirkinliği güzel ve parlak bir şeye dönüştüreceğiz," diye söz verdi. "Eva, beni Lusima'na ile konuşturmanı istiyorum," diye fısıldadı. Ondan ilk bahsettiğinde sanki ben de tanıyormuşum gibi bir hisse kapılmıştım. Ruhsal anlamda aramızda bir bağ olduğuna inanıyorum, garip bir şekilde. Mutluluğumuzun anahtarı onun elindeymiş gibi geliyor bana.
Hava yolumuzu görecek kadar aydınlanır aydınlanmaz onu görmeye gideceğiz.
Manyoro ile Loikot Leon'u dağın bu yüzünden tırmanırken atların zorlanabileceği konusunda uyardılar. O da İsmail ile Seyis'i atlarla birlikte her zaman kullandıkları yoldan gönderdi. Onlar gözden kaybolunca Leon, Eva ile iki Masai şelalenin yanında yukarı tırmanmaya başladılar. Her adımda yol biraz daha zorlaşıyordu. Bazı yerlerde dağın yüzüne yapışarak tek tek yürümek zorunda kalıyorlardı ve maruz kaldıkları yükseklik her seferinde biraz daha arttı. Çoğu yerde şelale kayanın arkasında kalıyordu ama iki kere soluklarını kesen manzaralarla karşılaştılar. Yukarıdan dökülen sular adeta etraflarında gümüşten perdeler oluşturuyor, duyularını köreltiyordu. Kayalık duvar ve ayaklarının altındaki zemin bir yosun tabakasıyla kaplı olduğu için ıslak ve kaygandı. Yukarı doğru ilerlemek giderek daha güç bir hal alıyordu.
Zirvedeki platoya ulaştıklarında öğlen olmuştu. Manyoro ile Loikot dinlenmek ve biraz enfiye çekmek için kendilerine bir ağaç gölgesi aradılar. Leon da Eva'yı elinden tutup uçurumun kenarına götürdü. Ayaklarını aşağı sarkıtarak yan yana oturdular. Leon oturdukları yerde yumruğu kadar bir taş buldu ve aşağı attı. Taşın kayalık duvara çarpmadan 90 metre inişini merakla izlediler. Taşın suya girerken sıçrattığı azıcık su şelaleden dökülen sular yüzünden güçlükle görülebilmişti. İkisi de konuşmuyordu. Çünkü böyle bir ihtişamın ortasında kelimeler anlamsız geliyordu. Sonunda Manyoro seslendi ve istemeye istemeye kalkıp kenardan uzaklaştılar. Leon, Lucime Ana'nın manyattasına ne kadar kaldı diye sordu. Loikot uzak sayılmaz dedi. Güneş batmadan orada oluruz. Sadece 30 kilometrecik filan. Leon gülümsedi. Hadi gidelim. İki masai aşırı büyümüş otların arasından bir yol buldular ve rahat adımlarla yürümeye başladılar. Bir seferlik aceleleri yoktu ve üç erkek Rift Vadisi zemininden çok farklı görünen ortamın tadını çıkarıyordu. Eva ise daha ilk kez geldiği için manzara ve bitki örtüsü büyüleyici görünüyordu. Yağmur ormanı ağaçlarının yüksek dallarını süsleyen yabani orkidelere bayılmış, altlarından geçerken onlara sataşan kolobus maymunlarının maskaralıklarına gülmekten ölmüştü. Bir keresinde de durup onların varlığıyla huzursuz olan ağır hayvan sürülerini telaşlı ayak seslerini dinlediler. Onun sessiz sorusuna Leon, bizon diye cevap verdi. Bu yükseklerde çok büyük erkekler olur. Bir noktada derin bir boğaza indiler ve diğer tarafından tırmanınca polo sahası kadar düz ve ağaçsız bir yere ulaştılar. Uçurumun bir tarafı dimdik 120 metre iniyordu. Açıklığın karşı tarafında da bir çift kırmızımsı antilop vardı. Omuzlarını krem rengi çizgiler süslüyordu ve kulakları kocaman trompet şeklindeydi. Sivri uçlu boynuzları siyah ve kıvrım kıvrımdı. Ne kadar güzeller. Eva heyecanla bağırınca sık fundalıkla tek yaprağı bile oynatmadan ormana kaçtılar. Neydi onlar? Leon bongo dedi. Burada yaşayan en nadir ve en çekingen hayvan türümüz. Ülkendeki her şeyin ne kadar güzel olduğunu hiç bilmezdim. Ne zaman yaptın bu keşfi? Leon onun bu coşkusuna güldü. Hemen hemen sana aşık olduğumu keşfettiğim sıralarda. Eva da güldü. Buradan ayrılmayı hiç istemiyorum. Sonsuza kadar burada yaşayabilir miyiz, Porsuk? Leon ne güzel bir fikir dedi. Ama Eva onun dikkatinin dağıldığını fark etti. Ne oldu diye sordu. Bu. Geniş bir kol hareketiyle karşılarındaki düzlüğü gösterdi. Sonra adımlarını sayarak ve bastığı yeri tartarak düzlük boyunca yürümeye başladı. Eva hiçbir yerinde otların Leon'un dizini aşmadığını fark etti. Aniden terlediğini ve yorulduğunu hissetti. Bir ağaç kökü buldu ve şükran duyarak oturdu. Bir yandan da bandanası ile yüzünü siliyordu. Açıklığın diğer başında Leon'la iki masai hararetli hararetli konuşuyorlardı. Ve bu alışılmadık düzlüğü tartıştıkları belliydi. Bir süre sonra Leon yanına döndü. Eva ne buldunuz, altın mı elmas mı diye takıldı. Loikot büyük babasının zamanında büyük Masai tanrısı Mukuba Mukuba'nın kızdığını ve kabileye öfkesini göstermek için burayı yıldırımla kelleştirdiğini söylüyor. O zamandan beri ne ağaç olmuş ne de büyük bitkiler yetişmiş burada. Ve sen de buna inandın mı? Tabii ki hayır ama Loikot inanıyor ve önemli olan da bu. Peki sen niye bu kadar heyecanlanıyorsun bu düzlük yüzünden? Çünkü doğal bir iniş pisti Eva. Eğer şu yüksek ağaçların arasından yanlamasına geçirirsem arıyı tereyağından kıl çeker gibi buraya indirebilirim. Bunu neden yapmak isteyesin ki sevgili erkeğim? Uçmanın sevmediğim tarafı her seferinde nereye ineceğini düşünmek. O yüzden karşıma çıkan her düzlüğü kafama not etme alışkanlığı edindim. Hiç ihtiyacım olmayabilir ama günün birinde ihtiyaç duyacağımı hissediyorum. Ama burası dağın tepesi. Araştırmanı biraz fazla genişletmiş olmuyor musun? Buraya inmek için mantıklı bir sebep gösterirsen sana bir öpücük veririm. Öpücük ha? Bak şimdi ilgimi çektin. Şapkasını çıkarıp düşünceli bir tavırla kafasını kaşıdı. Buldum diye bağırdı. Balayımızda şampanyalı bir piknik için seni buraya getirebilirim. Gel de öpücüğünü al akıllı çocuk. Düzlükten ayrılır ayrılmaz yağmur başladı ama damlalar kan gibi ılık olduğundan sığınacak yer arama zahmetine girmediler. Bir saat sonra yağmur birdenbire kesildi ve tekrar güneş çıktı. Aynı anda da uzaktan tam sesleri duyuldu.
Ne coşkulu bir ses. Eva kulak kabartmıştı. Afrika'nın namzı sanki. Ama ne diye günün ortasına tam çalıyorlar?
Leon hemen Manyoro ile konuştu ve sonra ona dönüp "Bizi karşılıyorlarmış" dedi.
Ama geleceğimizi kimse bilmiyordu ki.
Lucima bilir.
Eva, bu da senin küçük şakalarından biri mi diye sordu.
Hayır, bu sefer değil. Bizim gelişimizi hep önceden bilir. Hatta bazen daha bizim bile haberimiz yokken bilir.
Tam sesleri onları heyecanlandırdı ve adımlarını iyice açtılar. Ormandan çıkıp odun isinin ve sığır ağıllarının kokusunu aldıklarında güneş alçalmış ve sisli bir kırmızı renge bürünmüştü. Sonra insan ve sığır seslerini duydular ve nihayet Manyatta'nın yuvarlak damlarını ve kırmızı şukalara bürünmüş bir grup insanın hoş geldin şarkısını söyleyerek onlara doğru geldiğini gördüler. Grup onları içine aldı ve gülerek şarkı söyleyerek köye götürdü. Ortadaki büyük kulübeye yaklaşırken herkes geri çekildi ve Leon'la Eva'yı kulübenin önünde yalnız bıraktılar.
Eva huşu içinde fısıldayarak "Burada mı oturuyor?" diye sordu.
Evet, Leon kolunu sahiplenircesine tuttu. Bizi bir süre merakta bıraktıktan sonra girişini yapacak. Lucima biraz dramatik olmaktan hoşlanır.
O konuşurken Lucima büyük kulübenin kapısında belirdi ve Eva şaşkınlıkla irkildi.
Ne kadar da genç ve güzelmiş. Ben onu çirkin ihtiyar bir cadı sanıyordum.
Leon, seni görüyorum ana diye selam verdi.
Lucima da ben de seni görüyorum Mbogo oğlum dedi. Ama o büyüleyici kara gözlerini Eva'ya dikmişti.
Sonra mağrur bir zarafetle ona döndü. Gelip karşısında durduğunda Eva yerinden kıpırdamadı.
Lucima, gözlerin bir çiçeğin renginde dedi. Sana Maua yani çiçek diyeceğim.
Sonra Leon'a baktı.
Evet Mbogo, başını salladı. Sana söz ettiğim kadın buydu. Onu bulmuşsun. O senin kadının. Şimdi ona söylediklerimi anlat.
Çeviriyi dinleyince Eva'nın yüzü sevinçle aydınlandı.
Lütfen porsuk, ona duasını almak için geldiğimi söyle.
Leon Eva'nın söylediklerini çevirdi.
Lucima, dualarımı alacaksın diye söz verdi. Ama çocuğum, görüyorum ki annen yok. Kötü bir hastalık yüzünden ölmüş.
Eva'nın yüzündeki tebessüm soldu.
Annemi de mi biliyor diye fısıldadı. Şimdi onun hakkında anlattığın her şeye inanıyorum.
Lucima iki elini uzatıp Eva'nın yüzünü yumuşak pembe avuçlarının arasına aldı.
Mbogo benim oğlumdur. Sen de kızım olacaksın. Atalarına kavuşmuş olan annenin yerini de ben alacağım. Şimdi sana bir annenin hayır duasını sunuyorum. Uzun zamandır yoksun olduğum mutluluğu bulmanı diliyorum.
Benim annemsin Lucima ana. Ben de kızın olarak seni öpebilir miyim?
Lucima'nın tebessümü öyle sevgi doluydu ki adeta parlıyordu.
Kabilemizde gelenek olmadığı halde Muzunguların saygı ve sevgilerini bu yolla gösterdiğini biliyorum.
Evet kızım, beni öpebilirsin. Ben de seni öpeceğim.
Eva adeta utanarak kadını kucakladı.
Lucima, çiçek gibi kokuyorsun dedi.
Leon'un çevirisinden sonra Eva, sen de yağmurdan sonraki toprak kokusu gibi kokuyorsun diye cevap verdi.
Lucima, ruhun şiir dolu dedi ama derinliklerinde incinmiş ve yorulmuşsun. Senin için yaptığımız kulübede dinlenmelisin. Belki burada Lonsonio dağında yaraların iyileşir ve yine eski gücünü kazanırsın.
Lucima'nın yardımcılarının onları götürdüğü kulübe yeni yapılmıştı. İçeriği kutsamak için yakılan tütsülerin kokusu hala geçmemişti. Bir de yere döşenmiş olan taze inek gübresi kokuyordu. Çanaklar dolusu tavuk güveci, ızgara, sebze ve manyok yemeği onları bekliyordu. Ve yemeklerini yedikten sonra hizmetkarlar hayvan postlarıyla yan yana konmuş, tahta oyma yastıklardan oluşan yataklarına götürdüler. Dışarı çıkıp onları baş başa bırakmadan önce, ''Burada ilk sizler uyuyacaksınız. Gelişinize duyduğumuz sevinç sizin de sevinciniz olsun.'' dediler.
Sabahleyin kızlar gelip Eva'yı aldılar ve nehrin kadınlara ayrılmış gölcüğüne götürdüler. Yıkandıktan sonra saçını çiçeklerle ördüler. Sonra yepyeni bir şuka getirip kirlenmiş, yırtılmış eski giysilerini aldılar. Gülüşüp güzel bir çocukmuşçasına okşayarak şukayı nasıl Romalıların togaları gibi saracağını öğrettiler. Sonra çıplak ayaklar altında Lucima'nın beklediği büyük konsey ağacına götürdüler.
Leon çoktan gelmişti ve üçü ekşi sütle sorgum pekmezinden yapılan kahvaltıyı paylaştılar. Dipnot sorgum süpürge darısı şerbeti. Karınlarını doyurduktan sonra sabahın kalanını konuşarak geçirdiler. Eva ile Lucima yan yana oturmuş birbirlerinin yüzüne gözlerine bakıyor, arada bir el ele tutuşuyorlardı. Öyle büyük bir uyum içindeydiler ki neredeyse Leon'un çevirileri gereksiz kalıyordu. Onlar konuşmanın üstünde bir anlayışla birbirlerini anlıyorlardı. Lucima bir aşamada uzun zaman yalnız kalmışsın dedi. Eva evet çok uzun zamandır yalnızdım dedikten sonra Leon'a göz attı ve uzanıp eline dokundu. Ama artık değilim. Yalnızlık suyun kayaları aşındırması gibi ruhu aşındırır. Lucima başını salladı. Bir daha yalnız kalacak mıyım ana? Geleceğin neler vaat ettiğini mi öğrenmek istiyorsun Maua? Eva başını salladı. Oğlun Embogo bizi nelerin beklediğini görebileceğini söylüyor. O bir erkek ve erkekler her şeyi basite indirgemeye çalışır. Gelecek basit değildir. Yukarı bak. Eva itaatkar bir tavırla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ne görüyorsun çiçeğim?
Bulutları görüyorum.
Biçimleri ve renkleri nasıl?
Bir sürü renk ve biçimleri var. Ben onlara bakarken bile değişiyorlar.
Gelecek de böyledir. Birçok biçimi vardır ve yaşamlarımızın rüzgarları estikçe değişir.
Yani Embogo ile beni bekleyenleri söyleyemezsin öyle mi?
Eva'nın hayal kırıklığı öyle çocuksuydu ki Lucima güldü. Dediğim bu değil. Bazen karanlık perdeler aralanır ve gerisinde yatanı şöyle bir görebilirim ama hepsini göremem.
Lütfen geleceğime bak ana. Orada mutluluk görüyorsan söyle bana.
Henüz çok kısa bir süredir birlikteyiz ve senin hakkında çok az şey biliyorum. Ruhunun derinliklerine biraz daha baktığım zaman geleceğini daha iyi görebilirim.
Ah ana bu beni öyle mutlu eder ki.
Öyle mi düşünüyorsun? Belki seni o kadar çok severim ki gördüklerimi söylemek istemem.
Anlamadım.
Gelecek her zaman kibar davranmaz. Seni üzecek ve mutsuz edecek şeyler görürsem de duymak istiyor musun?
Bütün istediğim Embogo ile sonsuza kadar mutlu yaşayacağımı duymak.
Ya öyle olmayacak dersem ne yaparsın?
Ölürüm dedi Eva.
Ölmeni istemiyorum. Çok tatlı ve iyisin. O yüzden eğer gelecekte ayrılacağınızı görürsem ölmeyesin diye sana yalan mı söyleyeyim?
Çok zorlaştırıyorsun ana.
Hayat zordur. Hiçbir şey kesin değildir. Bize bağışlanan günleri alıp onlarla elimizden geleni yapmak zorundayız.
Eva'nın yüzünü inceleyince çektiği acıyı gördü ve acıdı.
Şu kadarını söyleyebilirim. Birlikte olduğunuz süre boyunca sen ve Embogo gerçek mutluluğu tadacaksınız. Çünkü kalpleriniz şu iki bitki gibi iç içe geçmiş.
Elini konsey ağacını yılan gibi saran eski asmanın üstüne koydu.
Görüyor musun? Asma nasıl ağacın bir parçası haline gelmiş. Bak birbirlerine nasıl destek oluyorlar. Onları ayıramazsın. İşte ikinizin durumu da bu.
Önümüzde bizi bekleyen tehlikeler olduğunu görürsen bizi uyarmayacak mısın? Sana yalvarıyorum ana.
Lucima omuz silkti. Belki eğer bilmenin işinize yarayacağını düşünürsem. Ama artık güneş tepeye çıktı. Konuşarak sabahı bitirdik. Şimdi gidin çocuklarım. Günün kalanını yaşayın ve birlikte mutlu olun. Yarın yine konuşuruz.
Böylece günler geçti ve Lucima'nın yumuşak rehberliği sayesinde Eva'nın korkuları ve kuşkuları giderek azaldı. Daha önce varlığını bile hiç bilmediği bir mutluluk ve gönül rahatlığı içine girdi. Leon'a buraya gelmemiz gerektiğini biliyordum ama gelene kadar sebebini bilmiyordum. Lonsonia Dağı'nda geçirdiğimiz bu günler elmaslardan daha kıymetli. Ne olursa olsun sonsuza kadar bizimle kalacaklar diyordu.
Köye gelişlerinden 5 gün sonra İsmail güneydeki yoldan atları getirdi. Dağın eteğini dolaşması gerekmişti. Eva'yı çıplak ayaklı ve şu kaya bürünmüş görünce dehşete düştü. Fransızca sizin gibi gururlu ve güzel bir hanım bu kafir vahşiler gibi giyinmemeli diye azarladı.
Eva bu şuka çok rahat hem zaten giysilerin parçalanmıştı dedi.
İsmail üzüntüyle baktı.
En azından size medeni yemekler hazırlayabileceğim. Şu Masailerin yediği pisliklerden değil.
Her şey o kadar güzeldi ki zamanı tamamen unutmuşlardı. İki çocuk gibi el ele verip Lonsonia Dağı'nın büyüleyici ormanlarında dolaşıyorlardı. Karşılarına çıkan her küçük güzellik,
Rengarenk tüyleri olan minik bir kuş ya da yürürken kabuğu çıtırdayan canavar gibi boynuzlu bir böcek dışarıdaki dünyanın bütün dertlerini unutturuyordu. Leon onu ilk tanıdığında Eva doğal halini bir ciddiyet maskesinin ardında gizliyordu. Nadiren gülümsüyor, hemen hemen hiç kahkaha atmıyordu. Fakat artık ikisi baş başa ve dağda güvende oldukları için maskesini çıkarmış ve gerçek halinin parlamasına izin vermişti. Leon'a göre kahkaha ve tebessümler onun güzelliğini 100 katına çıkarıyordu. Mümkün olan her anı birlikte geçiriyorlardı. En kısa ayrılık bile ikisine de acı veriyordu. Her sabah Eva'nın ilk aklına gelen şey Otto'nun öldüğü ve nereye gizlendiklerini kimsenin bilmiyor oluşuydu. Güvendeyiz ve kimse aramıza giremez. İsmail'in dikkatle harcadığı kahve stoku tükendiğinde bile trajik haberi gülerek karşıladılar. Leon, bu senin hatan değil ki peygamberin sevgili kulu diye teselli etmeye çalıştı. Altın kitaba senin günahın olarak geçmeyecektir. Ama İsmail üzüntüyle söylenerek uzaklaştı. Köy halkı da onları şefkatle izliyor, yanlarından geçerken gülümsüyor, Eva'ya şeker kamışı çubukları, yabani orkide demetleri, güzel tüylerden yapılmış yelpazeler veya kendi yaptıkları bilezikleri hediye ediyorlardı. Lucima da aşklarından onlar kadar zevk alıyordu. Her gün saatlerce onlarla oturuyor, bilgeliğini ve yaşam anlayışını paylaşıyordu. Küçük yağmurlar başladı ve geceleri kulübede birbirlerine sarılarak yatıp, kulübelerinin damını döven damlaları dinleyerek, fısıldaşıp gülüşerek, aşklarının sıcaklığı ve güveni içinde vakit geçirdiler. Sonra yağmurlar kesildi ve Leon şelalenin yanından tırmanışlarının üstünden neredeyse 2 ay geçtiğini fark etti. Bunu Eva'ya söyleyince Eva rahat bir tavırla gülümsedi. ''Niye bana söylemek zahmetine girdin ki Porsuk? Biz birlikte oldukça zamanın hiçbir anlamı yok. Bugün ne yapıyoruz?'' Loikot Sheba şelalelerinin yakınlarında bir kartal yuvası biliyormuş. Bu muhteşem kuşlar her zaman orada yuva yaparmış. Bu mevsimde yuvada yavrular olur. Gidip o minikleri görmek ister misin?'' ''Ah evet, lütfen Porsuk.'' Doğum günü partisi sözü almış bir çocuk gibi ellerini çırptı. ''Dönüşe de gidip o sihirli sularda bir daha yüzeriz.''
O zaman yolumuz çok uzar, birkaç gün dönmememiz gerekir.
Dünyanın bütün zamanları bizim. Dağın en geniş yerinden geçmeleri 3 gün sürdü. Çünkü derin ve girintili çıkıntılı boğazlar vardı. Orman sıktı ve her köşede karşılarına yeni bir güzellik çıkıyordu. Fakat sonunda yalçın kayalıkların kenarına oturdular ve tepelerinde asil bir şekilde uçan kartal çiftini izlediler. Birbirlerine ve yuvada bekleyen yavrularına seslenerek daireler çiziyorlar, yavrularını beslemek için pençelerinde taşıdıkları yaban farelerini, dağ tavşanlarını, maymunları ve av hayvanlarını getiriyorlardı. Ancak yuva oturdukları yerden görünmüyordu. Eva hayal kırıklığına uğramıştı. ''Yavruları görmek istiyordum. Loikot mutlaka yuvanın da görülebildiği bir yer biliyordur. Bir sorar mısın Porsuk?'' Sabırsızlıkla oturup hiç anlamadığı Maa dilinde geçen uzun konuşmayı dinledi. Sonunda Leon başını sallayarak ona döndü. Yamaçtan inen bir yol varmış ama zor ve tehlikeli olduğunu söylüyor. ''Bize göstermesini söyle. Bunca yolu yavruları göstereceğim diye getirdi ve sözünü tutmasını istiyorum.'' Loikot uçurumun kenarından kayadaki bir çatlağa götürdü. Assegai'sini kenara bırakıp içine girdi. Giriş ancak Leon'un daha geniş olan bedeninin sığacağı kadardı. O da Holland'ı bir ağaç gövdesine dayadı ve girişten içeri süzüldü. Eva şukasının eteklerini uzun bacaklarının arasına aldı ve o da peşinden gitti. Yarı karanlıkta hemen hemen dikey doğal bir bacadan indiler, yüzeyden yansıyan zayıf ışıkla ancak elleriyle ayaklarını görebiliyorlardı. Sonunda yukarıdan ışık gelmeye başladı ve sürünerek dar bir yarıktan çıktılar. Baca onları sarkan payandaların altından dışarı çıkarmıştı. Ancak hala görünürde yuva yoktu. Fakat kartallar ise onları yuvalarının üstündeki çıkıntıda olduklarını görmüşler, korku ve öfke dolu çığlıklar atarak daha yakından uçmaya, kızgın sarı gözlerle onlara bakmaya başlamışlardı. Bulundukları çıkıntı dar ve ince olduğu için sırtlarını kayaya vererek aniden genişlediği yere kadar ilerlediler. Orada Loikot yüzüstü yere yatıp aşağı baktı ve sonra Eva'ya sırıtıp yanına gelmesini işaret etti. Eva dikkatle emekleyerek Loikot'un yanına gelip aşağı baktı. Keyifle ''Oradalar'' diye bağırdı. Ah Borsuk, gelip sen de baksana şunlara.
Leon da yanına uzanıp bir kolunu omzuna attı. Yuva tam onların hizasında 10 metre aşağıdaydı. Kayadaki bir yarığa sıkıştırılmış kuru dallardan oluşan büyük bir platformu andırıyordu. Tepesi çanak şeklindeydi ve yeşil yapraklar, yosunlar dizilmişti. Çukur kısmın ortasında iki yavru kartal titrek bacaklarının üstünde duruyorlardı. O kadar küçüktüler ki başlarını güçlükle dik tutuyorlardı. Koca gagaları tüylü gövdelerine göre çok orantısızdı ve içinden çıktıkları yumurtaların kabukları daha uçlarında duruyordu.
Çok çirkinler ama aynı zamanda çok da sevimliler. Şu kocaman süt gibi gözlerine bak.
Eva güldü, sonra başlarının üstünde çırpılan dev kanatların sesini duyunca korkuyla büzüldü. Önce dişi sonra da erkek kartal öfkeyle haykırarak pençelerini uzatmış, yuvalarını ve yavrularını korumaya hazır bir şekilde onlara doğru dalmıştı.
Leon başını kaldırma diye uyardı, yoksa o pençeler koparıverir. Kıpırdama, öylece dur.
Yattıkları yere iyice yapıştılar. Sonunda kartalların öfkesi yatışır gibi oldu. Yavrularına karşı doğrudan bir tehdit bulunmadığını anlamışlardı. Nihayet dişi yuvaya kondu ve yavrularını kanatlarının altına aldı. Yukarıda Leon ve Eva sabırla kıpırdamadan beklediler ve kuşlar biraz daha rahatladı. Sonunda yukarıdaki insanlara aldırmayıp normal davranışlarına döndüler.
Böyle muhteşem vahşi hayvanlara bu kadar yakından bakmak ve onların yavrularını beslemelerini izlemek inanılmaz bir deneyimdi.
Leon'la Eva günün kalanını da orada geçirdiler. Sonunda güneş batmaya başlayıp gitme zamanı gelince de gönülsüzce ayrıldılar. Loikot'la Manyoro'nun hazırladığı eğreti barınakta tek bir battaniyenin altına girip yattılar.
Eva bugünü hiç unutmayacağım diye fısıldadı.
Birlikte geçirdiğimiz her gün unutulmaz oluyor.
Beni hiçbir zaman Afrika dışına götürme olur mu?
Leon, burası bizim yuvamız diye doğruladı.
O minik komik yavruları izlerken içimde garip bir his belirdi.
Leon, kadınların ortak noktası analık duygusu deniyor diye dalga geçti.
Kendi çocuklarımız da olacak değil mi Porsuk?
Şimdi mi demek istiyorsun?
Orasını bilemem ama belki de denemeye başlayabiliriz, ne dersin?
Bence sen tatlı bir dahisin kadın. Hadi, boş boş konuşmakla vakit harcamayalım.